Ayrım 11. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 124. Winston Churchill hatıralarında, "Hiçbir devlet dünya savaşına Türkiye kadar büyük bir arzu ile atılmamıştı," der. Sonra, "Osmanlı İmparatorluğu 1914'te can çekişir vaziyetteydi," diye yazar. İngiltere'nin donanma bakanı olan Türkiye'nin yanı sıra müttefiklerin de Çanakkale'de facia yaşamalarına sebep olan Churchill, aynı hatıralarında Enver'den, "Yetişme olarak Alman ama kalben Türk bir teğmen," diye bahsedecek. Enver'in başarılarını İtalyanlar Libya'yı aldıklarında Trablus'ta çölde savaştı. Balkanlı müttefikler Çatalca'ya geldiklerinde ümitsizliğe düşmedi ve Başkan Askit'in 1912'de Edirne bir daha asla Türkiye'ye ait olamayacak demesinden bir ay sonra Edirne'ye girdi ve Edirne bugün bir Türk şehridir diye sıralayacaktı. 19. yüzyılın sonları ile 20. asrın başları Avrupalı güçlerin dünyayı paylaşmaya hazırlık seneleridir. Paylaşmaya dünya savaşı ile girilmiştir ve Türkiye'ye imparatorluğa mal olan bu harp bugün Batı dünyasının gözünde bir Avrupa savaşıdır. Türkiye bu Avrupa harbine girmeye mecbur veya mahkum muydu? Savaşa mecburiyet karşısında mı yoksa Almanya'nın galip geleceğine inanılarak Berlin'in müttefiki olunması halinde harpten sonra bir şeyler elde etme hayaliyle yani macera olarak mı atıldığımız konusunda hayli düşünce, teori, yorum, tevatür vesaire vardır ama sualin cevabı hala karanlıktadır. Hatta savaşa iştirakimizin ilk adımı olan ve Sadrazam Said Halim Paşa ile İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Baron Hans von Wangenheim arasında 2 Ağustos 1914'te imzalanan ittifak anlaşmasına giden sürecin ayrıntıları bile belli değildir. Mütareke sonrasında kurulan komisyonların ve askeri mahkemelerin yaptığı soruşturmalar, Türkiye'de iktidarı ellerinde bulunduranlarda yani iddiaçılarda harbin ardından memleketin paylaşılması yahut tamamen yıkılması korkusunun hakim olduğunu, seneler önce Reval mülakatıyla artan bu korkunun Avrupa'daki kamplaşmanın savaşa kadar giden bir vaziyet almasından sonra paranoya haline geldiğini, özellikle Rusya'dan ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Sazonov'dan korku hissedildiğini gösterecek ama ayrıntılar yine de ortaya çıkartılamayacaktır. Sazonov, farkında olduğu bu korkudan zaten gayet ihtiyatlı şekilde istifade etmiştir. İttihatçıların endişesini yukarıda söylemiştim. Yapılan reformlara rağmen ordu ve devlet hala güçsüzdü. 30 küsur senenin getirdiği tahribatın ortadan tamamen kalkması için daha çok uzun zaman gerekiyordu. İktidar askeri bakımdan bir hayli güçlenmiş ve her an savaşa girmek üzere olan iki bloktan birinin desteğine ihtiyaç hissediyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülhamit zamanından itibaren askeri alanda danışman, öğretmen yahut müfettiş gibi çok sayıda Alman askeri personeli istihdam edilmekteydi. Ama İttihat ve Terakki'nin lider kadrosunda Almanya ile ittifak yapılması konusunda bir görüş birliği mevcut değildi. Parçalanma tehlikesine karşı bir ittifaka dahil olunması fikri hakimdi. Siviller İngiltere ile Fransa'nın, askerlerin ekseriyeti de Almanya'nın tarafındaydı ve lider kadro arasında hangi bloğun seçilmesi gerektiği hususunda anlaşmazlık vardı. Mesela Cemal Paşa'ya göre Fransa, Maliye Nazırı Cavit Bey'e göre de İngiltere ile ittifak kurulması hayırlı olacaktı. İttihat ve Terakki'nin önde gelen bu iki siması, savaşın arifesinde bu iki memleketin başkentinde görüşmeler yapacak ama bir netice elde edemeyecekler. Hatta Cavit Bey daha önce 1911'de İtalyanların Trablus'u işgal etmesinin hemen ardından, o sırada İngiltere'nin amirallik birinci lordu yani Bahriye Nazırı olan Winston Churchill'e bir mektup göndererek destek isteyecek ama talebi reddedilecekti. Churchill seneler sonra İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir yazısında Cavit Bey'in teşebbüsünü ve teklifi kabul etmediklerini şöyle anlatacaktı. 1911 sonbaharında İtalya, Türkiye'nin şimdi Libya denilen Trablus vilayetine sebebiyet verilmeden bir taarruzda bulunmuştu. Bir İtalyan filosu sahil şehirlerini bombardıman etmiş ve karaya bir İtalyan ordusu çıkmıştı. Jön Türkler o tarihte İstanbul'da iktidar mevkiindeydiler ve bu taarruza şiddetle mukabelelerde bulunması emredildi. 1908 Türk İhtilali'nin kahramanı olan Enver Paşa, Mısır'dan geçerek bizzat Libya'ya gitti ve işgale uğrayan vilayeti müdafasını ele aldı. Ben o zaman amirallik birinci lordu idim. Enver Paşa'nın arkadaşı Cavit bana mektup yazarak İngiltere'nin Türkiye'yi İtalyan istilasına karşı müdafaa etmek üzere himayede bulunmasına mukabil Türkiye'nin İngiltere ile ittifakı teklifinde bulundu. O tarihte Avrupa vaziyetini tehdit eden vahim tehlikeler, Büyük Britanya'daki liberal hükümetin İtalya'ya karşı hasmani bir vaziyet alması imkansız bırakıyordu. Jön Türkler bu kararı verdikten sonra Almanya'nın kucağına atıldılar ve bu hareketin neticesi Büyük Harp'in akıbetinde değilse bile cereyanı üzerinde derin surette müessir etkili oldu. Fakat Türkiye'nin Afrika'daki topraklarına vaki olan bu tecavüz bir hadisat silsilesi doğurmuş ve bir müddet sonra bu hadiseler haleti nezde, ölüm halinde olduğu zannedilen Türk İmparatorluğuna karşı Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'ın müşterek bir tecavüzünü intihac etmişti, sonucunu vermişti. Yine Türkler milli kalkınma eserlerini ciddiye alarak başlarına gelen felaketlerin mesuliyetini kısmen İtalya'ya yüklediler. O tarihten beri pek çok su ve kan aktı. Fakat Türkiye İtalya'yı daima Akdeniz'de en kötü niyetli komşusu olarak tanıdı. O günlerin Türkiye'si güçsüzdü. Enver gerçi orduyu ciddi bir revizyondan geçirip gençleştirmiş ve eskisine göre canlandırmıştı. Ama Osmanlı ordusu büyük güçlerin gözünde geniş çaplı silahlı mücadelede önemli rol oynayamazdı. Kendilerine sadece ayak bağı olurdu ve hem İngiliz hem Alman bloğu ittifak tekliflerini geri çevirdi. Bu konuda daha önce yapılan araştırmalar ve yayınlanan belgeler, Türk-Alman ittifakına karşı olan Almanların başında Almanya'nın İstanbul'daki büyük elçisi von Wangenheim'in geldiğini ve ittifaka son ana kadar muhalefet eden büyük elçinin 2 Ağustos'taki ittifak anlaşmasını ancak Kaiser Wilhelm'in doğrudan gönderdiği emir üzerine yani mecburen imzaladığını gösterir. Bu emir Kaiser Wilhelm'in uzun senelerdir hayali olan ve içerisinde cihat kavramının da yer aldığı Doğu politikasının artık hayata geçmeye başlaması demekti. Ve İngiltere'ye göre az sayıda ve fakir müstemlikelere sahip bulunan Almanya Osmanlı İmparatorluğunu müstakbel sömürgesi olarak görebilirdi. Almanya ile ittifakın tesisinde en önemli rolü tabii ki Enver Paşa oynamıştı. Savaş senelerinde Almanya'da gerçi baş üstünde taşınır gibiydi. Hayatını anlatan kitaplar yayınlıyor, mektupları savaş hatıratı gibi neşrediliyor, adı Berlin yakınlarındaki Potsdam'da bir köprüye veriliyor. Hatta isminin ilhamıyla Enver Bey sigaraları çıkartılıp sigaranın reklamları otobüslerin üzerine yerleştiriliyordu. Ama bütün bunlara rağmen Berlin'i her arzusu tereddütsüz şekilde yerine getirmesi sağlanamıyordu. Enver savaş sırasında Almanlara tamamen tabi olmayacak. Ordunun en önemli komutan kademelerine Alman subaylarının getirilmiş olmasına rağmen bu subaylardan ve Berlin'den gelen bazı talepleri kendi fikirlerine ve memleketin menfaatine aykırı bulduğu takdirde reddedecekti. Alman tarafı ile sık sık anlaşmazlıklar çıkacak ve bu anlaşmazlıklar Enver'in savaşın sonuna doğru kardeşi Nuri ve amcası Halil Paşaların kumandasında Kafkasya'da ve Azerbaycan'da başlattığı harekatın Berlin'i telaşlandırması üzerine silahlı çatışma halini alacak. Türk ve Alman birlikleri 10 Haziran 1918'de Vronsovska'da muharebeye tutuşacaktı. Savaşa katılmamıza uzanan yolun başlangıcını teşkil eden 2 Ağustos'taki ittifak anlaşmasından İttihat ve Terakki'nin en üst karar merci olan Merkezi Umumi'nin haberdar bulunduğu ileri sürenler varsa da şimdiye kadar yapılan araştırmalar anlaşmayı Türk tarafından sadece 4 kişinin bildiğini göstermiştir. Sadrazam Sait Halim, Dahiliye Nazırı Talat, Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşalar ile Hariciye Nazırı Halil Bey'in. İktidar senelerin İttihat ve Terakki'sinin gerçi mecliste ekseriyeti güçlü bir merkezi umumisi yani politbürosu paramiliter teşkilatları, fedaileri ve yaygın bir örgütlenmesi mevcuttur. Ama partide yahut mensupların ifadesiyle cemiyette veya fırkada sözünü herkese dinleten iki kişi vardır. Talat ve Enver Paşalar. Talat Paşa siyasi, Enver de askeri kanadın hakimidir. Bu iki lider arasında bazı konularda gerçi anlaşmazlıklar yaşanmakta ama Anlaşmazlıklar hiçbir zaman kopma noktasına gelmemekte. Usta bir politikacı olan Talat ne yapıp edip Enver'i ikna etmekte ve bazen de Enver'in dediği olmaktadır. Askerin desteğine sahip olmayan bir İttihat ve Terakki'nin hiçbir gücünün bulunmadığını gayet iyi bilen Enver aslında meclisi, merkezi umumiyi yahut bakanlıkları da pek kale almamakta, her konuda kendi düşündüğü gibi karar verilmesini yahut isteğinin yerine getirilmesini istemektedir. Zaten verdiği bir kararı tartıştığı düşüncesini değiştirdiği veya verdiği emri geri aldığı pek görülmemiştir. Yakınında bulunmuş olanların ifadesiyle Enver Paşa hiç kimseyle bir meseleyi yüz yüze münakaşa etmiş değildir. Nihayet karşısındakinin söyleyeceği varsa dinler, peki efendim der, keser atardı. Verdiği bir emir için bunu böyle emir buyurmuşsunuz derler, öyle münasip gördük efendim der, keser atardı. Dolayısıyla Enver'in aşırı taleplerini törpülemek, İttihat ve Terakki'nin sivil kanadı ile yaşadığı anlaşmazlıkları halletmek, görüş farklılıklarını tam olarak çözmese bile azaltmak ve merkezi umuminin bazı kararlarını kabul etmeyen Enver'i iknaya çalışmak Talat Paşa'nın vazifesidir. Almanya ile yapılan 2 Ağustos İttifak Anlaşması'nı bilenlerin, Enver ve Talat Paşaları ile Sadrazam Said Halim Paşa ve Hariciye Nazırı Halil Bey'den ibaret olmasının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Enver ile Talat Paşalar anlaşmanın yapılmasını zaten istemekteydiler. Anlaşmayı Türkiye adına imzalayacak kişi zamanın sadrazamı Said Halim Paşa olduğu için vaziyetten onun da haberdar olması ve Hariciye Nazırı'nın da bilmesi şarttı. Ve dolayısıyla anlaşma öncesinde yapılan görüşmeler sadece bu 4 kişinin arasında kaldı. Ama Sultan Reşad'ın anlaşmadan daha önce haberdar edilmiş olması da ihtimal dahilindedir. Zira o tarihten 1,5 sene önce Babali'yi basan iddiaçılar, yaşlı hükümdarı baskın öncesine nasıl haberdar ettiler ise Almanya ile kurulacak ittifak konusunda da padişahı bilgilendirmiş olmalıdırlar. Zira milletler arası bir anlaşmaya imza koyacak olanların ellerinde yetki belgelerinin bulunması gerekir. İttihat ve Terakki memleketin gerçi tek hakimidir ama böyle bir anlaşmanın hukuken geçerli olabilmesi için metni imzalayan Sadrazam Said Halim Paşa'nın Sultan Reşat tarafından verilmiş bir yetki belgesine ihtiyacı vardır. Elimizde benzer bir belge mevcuttur ve daha önce tarafımdan yayınlanmıştır. 26 Aralık 1914 tarihli bu belge Sultan Reşat'ın Said Halim Paşa'ya 2 Ağustos 1914 anlaşmasının yenilenip genişletilmesi için Baron Wangenheim ile görüşmeler yapıp bir başka anlaşma imzalayabilmesi için yetki verdiğini göstermektedir. Ve dolayısıyla Said Halim Paşa'nın 2 Ağustos'taki ittifak anlaşmasını imzalayabilmesi için de aynı şekilde bir yetki belgesi almış olması gerekir. Böyle bir belgenin mevcut bulunduğu Büyükelçi Wangenheim'in Sadrazam Said Halim Paşa'ya gönderdiği bir mektuptan anlaşılıyor. Wangenheim 13 Ağustos 1914 tarihli mektubunda 2 Ağustos tarihli Türk-Alman anlaşması ile ilgili yetkili yetki belgelerinin ve tasdiknamelerinin teatisi için bir gün ve saat tebliğ etmesini alteslerinde istirham etmek onuruna sahibim diyor. Yani yetki belgeleriyle tasdik evrakının karşılıklı değişimi için gün belirlemesini istiyor. Tuhaf olan taraf imparatorluğun kaderini değiştirecek olan bu anlaşmanın hangi aşamalardan geçildikten sonra imzalandığını İttihat ve Terakki'nin önemli isimlerinden ve hatta 3 liderlerinden biri olduğu söylenen Cemal Paşa'nın bile bilmemesidir. Cemal Paşa'nın 25 Kasım 1919'da Münih'ten Enver Paşa'ya yazdığı ve ilk defa bu kitapta yayınlanan mektubu her şeyin özellikle de askeri karar mekanizmasının içerisinde olan Paşa'nın bile savaşa ne şekilde girdiğimiz konusunda hiçbir malumatının bulunmadığını gösteriyor. Paşa, Almanya ile ittifakımız ve 1. Dünya Savaşı'na girişimiz ile ilgili muammalar konusundaki en önemli belgelerden olan bu mektubunu yazdığı sırada savaşa girmemizin üzerinden 5, kaybetmemizin üzerinden de 1 sene geçmiştir ve Cemal Paşa o günlerde Münih'te hatıralarını kaleme almaktadır. Ancak Almanya ile ittifak anlaşmasının görüşmeleri gizli olarak yapıldı ve kendisi de haberdar edilmediği için bu konuda hiçbir bilgiye sahip değildir. Enver'e ulaştırılması için Enver'in Berlin'de yaşayan eniştesi Nazım Bey'in adresine gönderdiği mektubunda hatıralarını yazdığını ve hiçbir malumatının bulunmadığı ittifak anlaşması konusunda yanlış bilgi vermek istemediğini söylemekte, Enver'den Talat Paşa'nın bildiklerini anlatması için yardım talep etmektedir. Almanya ile ittifak müzakeratı görüşmeleri ne zaman başladı? Bu müzakerattan en evvel Sahi Bey, Talat Paşa ne suretle haber aldı? Arkadaşlardan kaç kişi bu işe vakıftı? Bu müzakerat benden niçin gizlendi? Bu müzakeratın benden gizli tutulmasını kim teklif etti? Sebep olarak ne gibi mütalaat dermiyan etti? Düşünce ortaya koydu. İttifak muahedene manisi anlaşması ne zaman kesbi katiyet etti, kesinleşti. Ben Paris'e giderken ittifak muahedenamesi imza edilmiş miydi? Bunlara dair bana malumat versinler ki ben de hatıratımda yanlış malumata müstenit dayalı mütalaat dermiyanından tevakki edebileyim, uzak kalayım. Zannediyorum ki artık bunların saklanmasına lüzum kalmadı. Bil ki hatıralarına gelmez diye bazı tarihleri ben ona zikredeyim. Mesela Almanya ile ittifakımızı Almanlar İmparatorun Korfu seyahatinde karar verdiler. Korfu seyahati 1914 senesi Nisan'da vuku bulmuştu. İlk müzakerat görüşmeler Wangenheim'ın Almanya'nın İstanbul'daki büyükelçisi Korfu'dan müsteşar Muçyus'a yazdığı telgrafname üzerine başladı. Sayit Halim Paşa'nın bu işi o zaman Sahi Bey'den gizlemesine imkan yoktu. Binaenaleyh meseleyi açıktan açığa bana karşı itiraf etmelerinin zamanı gelmiştir zannediyorum. Bu hususta Sahi Bey'in yazacağı birkaç satır yazıya pek müstacel surette intizar etmekte, acele şekilde beklemekte olduğuma emin olunuz. Zira hakikaten hatıratımın arkasını ona göre tadil etmek isterim. Kardeşim Ali'ciğim, seni bu bana ait meseleyle meşgul ettiğimden dolayı pek ziyade müteessirim. Kusurumu affet, bütün ruhumla gözlerini öper ve her zaman sıhhat haberlerini intizar ederim. Haberlerini beklerim, kardeşim. Cemal Paşa'nın daha sonra yayınladığı hatıralarında ittifak anlaşmasından sadece bir iki cümleyle bahsetmesinden, Enver yahut Talat Paşa'dan istediği malumatı alamadığı, yani 1914 Ağustos'unda nelerin olup bittiği konusunda en yakın arkadaşları tarafından seneler sonra bile bir türlü bilgilendirilmediği anlaşılıyor. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde İşte böyle bilinmezlikler yaşadı ve harbe daha da muammalarla dolu bir şekilde girdi. Bugün elde bulunan belgelerden, incelenebilenlerden ve yapılan araştırmalardan anlaşıldığı kadarıyla Türkiye Savaşı, Almanya ile yapılan ittifak anlaşmasında olduğu gibi başta Enver Paşa'nın ve sadece birkaç kişinin bilgisi dahilinde iştirak etmiştir. Kısaca hatırlatayım. Avusturya, Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand ile karısı Sophie'nin 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da 19 yaşındaki bir Sırp genci tarafından öldürülmesi üzerine zaten gergin olan ve bir kıvılcım bekleyen Avrupa birbirine girdi. Ve bir ay devam eden ama hiçbir netice vermeyen diplomatik koşuşturmalardan sonra dünya bir kan ve ateş küresi haline geldi. Aşağıda hangi memleketin kime ne zaman savaş ilan ettiğini gösteren bir liste yer alıyor. Liste, Avrupa'nın 1914 yazında birbirine girmesinin ardından geçen 3 sene içerisinde uzak kıtalardaki küçük memleketlerin bile kiminin kendi başlarına, kiminin de büyük devletlerin diplomatik baskıları neticesinde kapıldıkları savaş histerisini açık şekilde göstermektedir. 1914 28 Temmuz Avusturya, Macaristan, Sırbistan'a 1 Ağustos Almanya, Rusya'ya 3 Ağustos, Almanya, Fransa'ya. 4 Ağustos, Almanya, Belçika'ya. 4 Ağustos, İngiltere ve Dominyonları, Almanya'ya. 5 Ağustos, Karadağ, Avusturya, Macaristan'a. 6 Ağustos, Avusturya, Macaristan, Rusya'ya. 6 Ağustos, Sırbistan, Almanya'ya. 8 Ağustos, Karadağ, Almanya'ya. 10 Ağustos, Fransa, Almanya'ya. 12 Ağustos, İngiltere, Avusturya, Macaristan'a. 23 Ağustos, Japonya, Almanya'ya. 26 Ağustos, Japonya, Avusturya, Macaristan'a. 28 Ağustos, Avusturya, Macaristan, Belçika'ya. 1 Kasım, Rusya, Türkiye'ye. 2 Kasım, Sırbistan, Türkiye'ye. 3 Kasım, Karadağ, Türkiye'ye. 5 Kasım, Fransa, Türkiye'ye. 5 Kasım İngiltere, Türkiye'ye. 1915 23 Mayıs İtalya, Avusturya, Macaristan'a. 3 Haziran San Marino, Avusturya, Macaristan'a. 21 Ağustos İtalya, Türkiye'ye. 28 Ağustos İtalya, Almanya'ya. 14 Ekim Bulgaristan, Sırbistan'a. 15 Ekim Karadağ, Bulgaristan'a. 15 Ekim İngiltere, Bulgaristan'a. 16 Ekim Fransa, Bulgaristan'a. 19 Ekim İtalya, Bulgaristan'a. 19 Ekim Rusya, Bulgaristan'a. 1916 9 Mart Almanya, Portekiz'e. 15 Mart Avusturya, Macaristan, Portekiz'e. 27 Ağustos Romanya, Avusturya, Macaristan'a. 30 Ağustos Türkiye, Romanya'ya. 1 Eylül Bulgaristan, Romanya'ya. 1917 6 Nisan Birleşik Amerika, Almanya'ya. 7 Nisan Panama, Almanya'ya. 7 Nisan Küba, Almanya'ya. 27 Haziran Yunanistan, Avusturya, Macaristan'a. 27 Haziran Yunanistan, Almanya'ya. 27 Haziran Yunanistan, Bulgaristan'a. 27 Haziran Yunanistan, Türkiye'ye. 22 Temmuz Siam, Tayland, Almanya'ya. 22 Temmuz Siam, Tayland, Avusturya, Macaristan'a. 14 Ağustos Çin, Almanya'ya. 14 Ağustos Çin, Avusturya, Macaristan'a. 26 Ekim Brezilya, Almanya'ya. 7 Aralık Birleşik Amerika, Avusturya, Macaristan'a. 10 Aralık Panama, Avusturya, Macaristan'a. 1918 23 Nisan Guatemala, Almanya'ya. 8 Mayıs Nikaragua, Almanya'ya. 8 Mayıs Nikaragua, Avusturya, Macaristan'a. 23 Mayıs Costa Rica, Almanya'ya. 12 Temmuz Haiti, Almanya'ya. 19 Temmuz Honduras, Almanya'ya. Türkiye'nin Almanya ile ittifak anlaşmasının imzalanmasından sonra savaşa katılması artık an meselesiydi ve bu iş apar topar oluverdi. Almanya'ya ait Goeben ve Breslau isimli iki savaş gemisi İngiliz donanmasının Akdeniz boyunca yaptığı takipten kaçarak Çanakkale açıklarına gelmiş ve 11 Ağustos 1914'te Enver'in izniyle Boğaz'dan Marmara'ya girmişlerdi. O günlerde tarafsız olan Türkiye, tarafsızlık politikasının gereği olarak gemileri karasularına terke devam etme yahut silahtan arındırma seçeneklerini yerine getirmek zorundaydı ama yapmadı. Gemilerin isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirdi ve başta gemilerin kumandanı Amiral Suşon olmak üzere bütün mürettebata Osmanlı üniforması giydirildi. İmparatorluğun Dünya Savaşı'na girip yıkılmasının kıvılcımını bu iki zırhlı ateşledi. Alman Amirali Wilhelm Suşon'un kumandasında Karadeniz'e açılan gemilerin 29 Ekim'de Rus limanlarını bombalamaları üzerine Rusya 1 Kasım'da Türkiye'ye harp ilan etti. Ertesi gün Sırbistan, 5 Kasım'da İngiltere ile Fransa harp açtılar. Artık oyun yahut kumar başlamış, zarlar atılmıştı. Zamanın sadrazamından Bahriye Nazırına ve hükümetin yahut İttihat ve Terakki'nin liderlerine kadar o devrin iktidar sahiplerinin tamamı bombardıman hakkında bilgilerinin bulunmadığını ısrarla söylemişlerdir. Ve Enver de bu konuda hiçbir net açıklama yapmamış, konuşmamış ve yazmamıştır. Ancak orijinali Genelkurmay'ın arşivinde bulunan ve Enver Paşa'nın imzasını taşıyan yazılı bir emir, Amiral Suşon'a Karadeniz'e çıkıp Rus donanmasını imha etme emrinin saldırıdan bir hafta önce 22 Ekim 1914'te bizzat Enver tarafından verildiğini gösteriyor. Almanca ve Türkçe olarak yazılmış olan emrin Türkçesinde donanma kumandanı Amiral Suşon Paşa'ya "Donanmay Hümayun Karadeniz'de hakimiyeti Bahriye'ye, deniz hakimiyetini kazanacaktır. Bunun için Rus filosunu arayarak nerede bulursanız ilanı harp etmeden ona hücum ediniz." 9-8-30 22 Ekim 1914 deniyor. Belge hakkındaki tek ve önemli bilgiyi Enver gibi sarayın damadı olan, Dünya Harbi'ne girişimi sırasında Genelkurmay'ın ikinci başkanlığını yapan, Sarıkamış Harekatı'nda ismi Enver'den sonra gelen ve Bozgun'un hemen ardından tifüsten hayatını kaybeden Hafız Hakkı Bey veriyor. Birkaç ay sonra paşa olacak olan Hafız Hakkı Bey hatıralarında emrin macerasını anlatırken şöyle yazıyor. Donanma kumandanına şöyle bir emir hazırlanmıştı. Rus donanmasını mahvederek Karadeniz hakimiyetini kazanmak. Bu emir benim kasamda duruyordu. Ancak icabında ve zamanında verilecekti. Bizim hareketimizden evvel nazır emri istedi. Suşon'a vereceğim kapalı bir zarf içinde lazım olduğu zaman emri aç diyeceğim dedi. Ben şüphelendim. Rica ettim, dinlemedi. Halbuki iş büsbütün başka türlü olmuş ve Suşon kendisi Alman kafasıyla açmış, yapmış, etmiş, bizi vakitsiz bir harbe sürüklemiş. Bundan sonra artık vaziyeti selamete çıkarmak için canla başla çalışmak lazım. Belgenin üzerinde Hafız Hakkı Bey'in el yazısıyla Nazır Enver Paşa'nın emriyle yazılmıştır ve yalnız tarafımdan tercüme edilmiştir. Hafız Hakkı ibaresi de bulunuyor. Karadeniz baskını sırasında Almanya'da bulunan Hafız Hakkı Bey, hadise işitmelerinden sonra Türkiye'nin artık kendilerinin safında harbe girdiğini düşünen Almanların taleplerini de anlatıyor. Maalesef sabah donanmamızın düşman donanmasıyla harbe tutuştu haberi geldi ve hemen dönmeye mecbur olduk. Alman Erkan Harbiyesi ile temas ettik. Mezkûr Erkan Harbiye'nin bizden şunları istediğini anladık. Hemen Karadeniz'de hareket. Mısır istikametinde mümkün mertebe çabuk edilecek. Cihad-ı mukaddes ilan etmek. Ben bunların üçünü de saçma addediyorum. Fakat ne yapayım madem ki müttefik. Dik Alman kafası laf anlatmakta kabil değil. Bir kere de harp başlamış artık olacak. Türkiye Karadeniz baskından iki gün sonra artık Dünya Harbi'nin taraflarından biriydi. 1 Kasım'da Rusya, 2 Kasım'da Sırbistan, 3 Kasım'da Karadağ, 5 Kasım'da da İngiltere ile Fransa Osmanlı İmparatorluğu'na harp ilan ettiler. Ve 4 sene devam edip imparatorluğun çöküşüyle neticelenen ızdırap dolu günler başladı. 4 sene devam edip imparatorluğun çöküşüyle neticelenen ızdırap dolu günler böyle başladı. Savaş seneleri sadece cephelerdeki kanlı mücadelelerle değil, müttefiklerin Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşma konusundaki diplomatik çabalarıyla dolu geçti. Bu çabalar 3 ayrı gizli anlaşma ile belgelendi. İlk paylaşım görüşmeleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya arasında 1915 Mart'ı ile Nisan'ı boyunca Çanakkale'deki kanlı mücadele devam ederken yapıldı. 26 Nisan 1915'te Londra'da imzalanan anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Rusya'ya İstanbul, Boğaz'ın batısı, Marmara, Çanakkale Boğazı ve Trakya'nın güneyi verilecekti. İngiltere'nin payına Mısır, Kıbrıs ve Hayfa düşmüş. Henüz savaşa iştirak etmemiş olan İtalya'da harbe girmesi karşılığında 12 ada Anadolu'nun Akdeniz bölgesi ve Libya ayrılmıştı. Henüz savaşa iştirak etmemiş olan İtalya'ya da harbe girmesi karşılığında 12 ada Anadolu'nun Akdeniz bölgesi ve Libya ayrılmıştı. Suriye'yi isteyen Fransa bu konuda İngiltere ile anlaşmaya varamamış ve konunun daha sonra ele alınmasına karar verilmiş. Müttefikler Kudüs'te beraberce yer alacakları müstakil bir yönetim konusunda anlaşmışlardı. İngiltere ile Fransa arasında ertelenen görüşmeler, o sırada İngiliz ordusunda görevli olan diplomat ve siyasetçi Mark Skies ile Fransız diplomat François-Georges Picot arasında 1915 Kasım'ında başladı ve 9 Mayıs 1916'da iki görüşmecinin ismini taşıyan anlaşmaya varılmasına kadar devam etti. Orta Doğu, anlaşmaya göre İngiltere ile Fransa arasında paylaşılıyordu. İran güneyini denizden Ürdün nehrine uzanan bölgeyi ve Hayfa ile Akka'yı İngiltere alıyor, İran kuzeyi, Anadolu'nun güneydoğusu Suriye ve Lübnan'da Fransa'nın oluyordu. Rusya'ya daha önce belirlendiği şekilde İstanbul, Boğazlar ve Doğu Anadolu'da Ermenilerin yaşadıkları vilayetler bırakılmıştı. İtalya'nın kendine verilen toprakların ağzından şikayet üzerine 3 devlet, İngiltere, Fransa ve İtalya arasındaki görüşmeler yeniden başladı. Fransa'nın İtalya sınırına yakın Saint-Jean-de-Maurienne kasabasında daha önce 2 defa bir araya gelmiş olan taraflar 1917 Nisan'da 3. defa buluştular ve 21 Nisan'da İngiliz, Fransız ve İtalyan delegeler arasında yeni bir anlaşma imzalandı. İtalyan bölgeleriyle olarak önceki anlaşmalarda yer alan taksimatta değişikliğe gidildi. Fransa savaş sonrasında alacağı Adana'yı İtalya'ya bıraktı, İzmir, Konya ve Aydın'da İtalya'nın oldu ve bunlara ilaveten Arnavutluk üzerindeki İtalyan hakimiyeti de kabul edildi. Bu üç gizli anlaşma Osmanlı İmparatorluğu çok zayıf bir dönemindeyken, savaşın içerisinde ama henüz yıkılmadan, ayakta dururken yapılmıştı. Ve üçü de Dünya Harbi'nde uğradığımız yenilginin ardından 1920 Ağustos'unda imzalamak zorunda kaldığımız Sevr öncü metinleri olacaktı. Anlaşmalardan biri Sykes-Picot, Orta Doğu'da hala yaşanan ve bir asırdan bu yana bir türlü çözülememiş olan birçok sıkıntının kaynağı olarak gösterilir. Ama metne imza koyan İngiltere ile Fransa, anlaşmaya rağmen bölgede kendi menfaatleri için birbirlerinin aleyhinde çeşit çeşit girişimlerde bulunmuşlardır. Mesela Arap ve Yahudi kartlarını müttefiklerine duyurmadan senelerce oynayan İngiltere'nin Mısır'daki yüksek komiseri Sir Henry McMahon, 1915 yazından itibaren Mekke Şerifi Hüseyin ile 6 ay boyunca mektuplaşarak bir Hicaz krallığının kurulmasını kabul ettiklerini bildirmiş. İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour da 1917 Kasım'ında İngiltere'deki Yahudi cemaatinin lideri Baron Rothschild'e gönderdiği mektubunda, yani Balfour Deklarasyonu'nda hükümetinin Filistin'de bir Yahudi vatanı kurulması için destek vereceğini yazmıştır. Fransa ise Orta Doğu'daki İngiliz varlığına karşı seneler boyunca yine gizli ama şiddete uzanan faaliyetler içerisinde bulunacaktır. Bir örnek, İngiliz arşivlerinde 2007'de fark edilen 1945 tarihli bir istihbarat raporuna göre, İngiltere'nin Filistin'de Manda idaresinin devam ettiği senelerde başlayan Yahudi terörünü finanse edenlerin arasında Fransa vardır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline uğrayan Fransa'nın Nazilerden kurtulması için İngiliz askerleri de mücadele verdikleri sırada Fransa özellikle Yahudi milis örgütü Haganah'a İngilizlere karşı kullanılması için silah ve cephane göndermektedir. 11. ayrımın sonu, sayfa 136.